Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Capitalism in America. Alan Greenspan ile Adrian Wooldridge'in birlikte kaleme aldığı, ABD'nin kuruluşundan 2016 başkanlık seçimine kadar uzanan iktisat tarihi çalışmasıdır. Kitap, akademik bir ders kitabının teknik dili yerine siyaset, iş dünyası ve kurumlar tarihini bir araya getiren geniş bir anlatı kurar. Temel amacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin olağanüstü ekonomik yükselişini yalnızca doğal kaynaklar ya da nüfus artışıyla değil, kapitalist kurumların yenilik üretme ve eski yapıları dönüştürme kapasitesiyle açıklamaktır. Yazarların merkez kavramı, Joseph Schumpeter'in yaratıcı yıkım dediği süreçtir. Buna göre yeni teknoloji, işletme modeli ve yatırımlar büyüme yaratırken, verimsiz firmaları, meslekleri ve üretim biçimlerini de geride bırakır. Greenspan ve Wooldridge, ABD'nin bu sarsıntılara birçok ülkeden daha fazla uyum sağlamasını tarihsel bir avantaj olarak görür. Bununla birlikte eser, kapitalizmin eşitsizlik, piyasa gücü ve toplumsal maliyetleri gibi meselelerini sınırlı ele aldığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yaratıcı yıkım, Amerikan büyümesinin temel mekanizması olarak sunulur. Kitabın ana savı, ABD kapitalizminin gücünün değişimi engellemekten değil, onu kurumsal ve kültürel olarak kabullenmekten geldiğidir. Yaratıcı yıkım, yeni ürünlerin, makinelerin ve şirketlerin eski olanların yerini alması sürecidir. Bu yalnızca daha modern ekipman satın almak anlamına gelmez. Aynı zamanda sermayenin daha verimli alanlara yönelmesi, başarısız işletmelerin kapanması ve iş gücünün yeni becerilere uyum sağlaması demektir. Yazarlar, Amerikan tarihindeki ekonomik sıçramaları bu devamlı yenilenme mantığıyla okur. Tarımsal ekonomiden sanayiye, ardından büyük şirketlerin ve bilgi teknolojilerinin ağırlık kazandığı döneme geçiş, tek bir ilerleme çizgisi değil, yerleşik çıkarların ve mesleklerin zorlandığı dönüşümler olarak ele alınır. Bu çerçeve, verimlilik artışının neden her zaman herkes için kısa vadede olumlu görünmediğini de açıklar. Yeni yatırım eski iş düzenlerini ortadan kaldırabilir ve işsizliğe yol açabilir. Ancak yazarlar, uzun dönemli ücret, üretim ve yaşam standardı artışının bu yeniden yapılanma olmadan sürdürülemeyeceğini savunur. Kitabın bakışına göre esas siyasal sorun, değişimi tamamen durdurmak değildir. Toplumun yeniliğin maliyetlerini taşıma ve yeni fırsatlara geçiş kapasitesini korumaktır. Bu nedenle yaratıcı yıkım, eserde hem ekonomik açıklama hem de Amerikan kapitalizminin ayırt edici özelliği olarak işlev görür. İkinci olarak verimlilik. Zenginliğin ve yaşam standardının ölçüsü olarak öne çıkar, Greenspan ve Wooldridge için ekonomik başarıyı anlamanın en sağlam yolu. Yalnızca toplam üretime ya da borsa değerlerine bakmak değildir. Kitap özellikle çalışılan saat başına üretim, yani verimlilik üzerinde durur. Bir ekonominin daha az emek ve kaynakla daha çok mal ve hizmet üretebilmesi, uzun vadede ücretlerin, tüketim imkanlarının ve kamu kaynaklarının genişlemesinin temelidir. Bu vurgu, kitabın ABD tarihini büyük girişimcilerin kişisel başarı hikayelerine indirgemesini önler, en azından hedefi budur. Demiryolları, kitlesel üretim, kurumsal şirketler ve teknolojik yenilikler ekonominin genel üretkenliğini artırdıkları ölçüde önem kazanır. Yazarlar, yeniliğin yalnızca seçkin bir kesimin kullandığı buluş olarak kalmaması gerektiğini belirtir. Geniş kitlelere yayılan, maliyeti düşüren ve günlük hayatı değiştiren yenilikler, kapitalist dinamizmin daha anlamlı sonucudur. Bu yaklaşım, güncel tartışmalar açısından da yararlıdır. Bir ülkenin büyümesi, kredi genişlemesi, varlık fiyatları veya geçici kamu harcamalarıyla kısa süreli canlanabilir. Fakat kalıcı refah için beceri, sermaye, örgütlenme ve teknoloji yoluyla verimliliğin yükselmesi gerekir. Kitap, ABD'nin küresel ekonomik ağırlığını bu uzun vadeli üretkenlik kapasitesiyle ilişkilendirir. Yine de verimlilik artışının kazançlarının nasıl bölüşüldüğü sorusu, eserin daha az geliştirdiği ayrı bir tartışma alanıdır. Üçüncü olarak, siyaset ve kurumlar. Serbest girişimin sınırlarını ve yönünü belirler. Eser kapitalizmi, devletten bağımsız ve kendiliğinden işleyen bir piyasa düzeni olarak anlatmaz. Yazarlar, siyasal kararların, hukuk kurallarının ve kamu otoritesinin Amerikan ekonomik gelişiminin her döneminde etkili olduğunu gösterir. Mülkiyet haklarının korunması, sözleşmelerin uygulanması, şirketlerin hukuki yapısı, ticaret politikaları ve mali düzen. girişimcilerin hangi riskleri alabileceğini belirler. Kitabın tarihsel çerçevesi, kurucu dönemden itibaren federal güç, eyaletler ve özel sektör arasındaki ilişkinin sürekli tartışıldığını vurgular. Kölelik ekonomisi, iç savaş sonrası dönüşüm, büyük şirketlerin yükselişi, yeni düzen ve küresel ticarete yönelik tutumlar bu ilişkinin farklı görünümleridir. Böylece yazarlar, piyasa yanlısı bir tez kurarken bile siyasetin ekonomik sonuçlarını ihmal etmez. Önemli nokta, devletin varlığı ya da yokluğu değil, kuralların rekabeti ve yatırım isteğini nasıl etkilediğidir. Ancak kitabın eleştirmenleri, bu kurumsal analizde bazı boşluklar bulunduğunu söyler. Özellikle büyük şirketlerin yoğunlaşan gücü. Piyasaların kendi başına her zaman adil rekabet üretip üretmediği ve demokrasinin piyasa başarısızlıklarını nasıl düzeltebileceği yeterince ayrıntılı işlenmez. Bu eleştiri önemlidir. Çünkü rekabetçi kapitalizmi savunmak ile mevcut her piyasa sonucunu savunmak aynı şey değildir. Kitap bu ayrımı görünür kılar. Fakat çözüm kısmını büyük ölçüde açık bırakır. Dördüncü olarak, Amerikan yükselişi. Coğrafya ve kaynaklardan çok yenilikçi örgütlenmeyle açıklanır. Capitalism in America, ABD'nin ekonomik üstünlüğünü tek bir nedene bağlamaz. Fakat kapitalist örgütlenme biçimlerine özel bir ağırlık verir. Geniş topraklar, doğal kaynaklar, göç ve büyük bir iç pazar elbette önemlidir. Buna rağmen yazarların asıl sorusu şudur: benzer avantajlara sahip başka toplumlar varken, IBD neden sanayileşme ve yenilikte bu kadar belirgin bir liderliğe ulaştı? Verdikleri yanıt, sermaye biriktirme, girişim kurma, teknolojiyi ticarileştirme ve işletmeleri büyük ölçekte yönetme kapasitesinin güçlü oluşudur. Kitap, ABD tarihini küçük kolonilerden tarımsal bir topluma, oradan sanayi devine ve bilgi teknolojisi merkezine uzanan bir dönüşüm olarak sunar. Bu anlatıda şirketler, finansman araçları ve büyük altyapı yatırımları icatlar kadar belirleyicidir. Bir buluşun ekonomik etkisi ancak üretim süreçlerine, dağıtım ağlarına ve geniş tüketici pazarlarına bağlandığında büyür. Dolayısıyla eser, yeniliği yalnızca laboratuvarlardaki teknik keşiflerle sınırlamaz. Yönetim, finans ve ölçek de yeniliğin yayılmasını sağlayan unsurlardır. Bu bakış, ekonomik tarih okurlarına önemli bir karşılaştırma aracı verir. Bir ülkenin kaynak zenginliği, kendi başına yüksek verimlilik garantisi değildir. Kaynakların hangi hukuk, finans ve rekabet ortamında üretken yatırıma dönüştüğü daha belirleyicidir. Bununla beraber bu açıklama ABD'nin tarihindeki ahlaki kırılmaları ve eşitsiz başlangıç koşullarını ikincil plana itme riski taşır. Son olarak, iyimser kapitalizm anlatısının sınırı eşitsizlik ve geçiş maliyetleridir. Kitap, Amerikan kapitalizmini dayanıklı ve kendini yenileyen bir sistem olarak değerlendirir. Her büyük kriz ya da dönüşüm sonrasında ülkenin yeni sektörler, daha üretken işletmeler ve yeni fırsatlar yaratabildiği düşüncesi anlatının iyimser tonunu oluşturur. Bu yönüyle eser, korumacılık, ekonomik milliyetçilik ve kapitalizme yönelik yaygın hoşnutsuzlukların arttığı bir dönemde yazılmış, güçlü bir savunudur. Fakat kitabı dikkatle okumak için savunduğu çerçeveyle dışarıda bıraktığı soruları birlikte ele almak gerekir. En sık dile getirilen eleştiri, gelir ve servet eşitsizliğinin, büyük şirketlerde yoğunlaşan piyasa gücünün ve iş kaybının aileler üzerindeki etkisinin yeterince merkezde olmamasıdır. Yaratıcı yıkımın uzun vadede büyüme sağlayabileceğini kabul etmek, geçiş maliyetlerinin otomatik olarak adil dağıldığını göstermez. İşini kaybeden bir çalışanın yeni sektöre geçebilmesi, eğitim, bölgesel hareketlilik, sağlık güvencesi ve iş gücü piyasasının koşullarına bağlıdır. Bu nedenle kitap, yeniliğin neden gerekli olabileceğini ikna edici biçimde anlatırken, yeniliğin maliyetini kimin taşıdığı sorusuna daha sınırlı yanıt verir. Okur açısından en verimli yaklaşım, eseri mutlak bir kapitalizm hükmü olarak değil, dinamizm ve uyum kapasitesine dair etkili bir tarihsel yorum olarak değerlendirmektir. Böyle bir okuma, ekonomik büyüme ile toplumsal güvence arasındaki dengenin neden hala siyasal bir mesele olduğunu daha açık hale getirir. Sonuç olarak, Capitalism in America, ABD iktisat tarihine geniş açıdan bakmak isteyen okurlar için güçlü bir başlangıç kitabıdır. Ekonomi öğrencileri, işletme ve kamu politikasıyla ilgilenenler, yatırımcılar ve Amerikan tarihini ekonomik kurumlar üzerinden anlamak isteyen genel okurlar eserden özellikle yararlanabilir. Kitabın en somut katkısı, büyümeyi soyut bir milli gelir rakamı olmaktan çıkarıp verimlilik, yatırım, şirketleşme, teknoloji ve siyasal kurallar arasındaki ilişki üzerinden açıklamasıdır. Ayrıca yaratıcı yıkım kavramını tarihsel örüntüleri anlamaya yarayan kullanışlı bir mercek haline getirir. Bir sektörün ya da iş modelinin gerilemesinin her zaman ekonomik çöküş anlamına gelmediğini, bazen daha verimli bir düzenin ön koşulu olabileceğini gösterir. Eseri benzer Amerikan tarihi kitaplarından ayıran nokta, eski bir Fed başkanının iktisadi perspektifi ile deneyimli bir siyasi gazetecinin anlatı becerisini birleştirmesidir. Bu sayede kitap, teknik modellerle yüklü bir inceleme olmadan uzun bir tarihsel dönemi ekonomi merkezli biçimde bir araya getirir. Ancak okurlar, kitabın açıkça kapitalizm lehine kurulmuş bir yorum olduğunu akılda tutmalıdır. Eşitsizlik, tekelci güç, iş kaybı ve piyasa başarısızlıkları hakkında daha dengeli bir değerlendirme için farklı kaynaklarla birlikte okunması gerekir. Yine de ABD'nin neden yenilik ve girişimcilikle özdeşleştirildiğini kavramak, korumacılık ile açıklık arasındaki tarihsel gerilimleri görmek ve güncel ekonomik tartışmaları daha geniş bağlama yerleştirmek için değerli bir başvuru niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Alan Greenspan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.